Erkam Radyosu'nun saygıdeğer dinleyicileri, bu haftaki Endor'un sohbetine hoş geldiniz. Sohbetimizde yine Mehmet Akif'in İstanbul hayatını konuşuyorduk daha önceki sohbetlerimizde. Bu mevzuya devam edeceğiz. Böylece hem hayatını hem de o hayat içinde önemli rengi noktalarını göz önüne alarak, ne diyelim ona, büyüteç altına alma imkanına sahip olacağız. Efendim, Mehmet Akif'in İstanbul devresinde bir başka önemli hizmeti de, hani teşkilat-ı mahsusa adına Almanya'ya ve Necid'e gittiğini söylemiştik. Bir başka özelliği de Balkan Savaşı sırasında kurulan ve daha sonraları 1920'lerde Ankara'da yeniden teşkil edilen Heyet-i Tenviriye yahut Heyet-i İrşadiye adıyla anılan bir yapılanma var. O yapılanmaya da katıldığını, onun içinde de yer aldığını görüyoruz. Bu bana bugüne yönelik bir, ne diyorlar ona, akis yaparsak, projeksiyon diyorlar galiba, yaptığımızda şunları da hatırlatıyor. Ama önce bu Heyet-i Tenviriye nedir? Efendim, Heyet-i Tenviriye halkı aydınlatmak, onları doğru bilgilerle bilgilendirmek ve içinde bulunulan sıkıntıların açılması konusunda halka yol göstermek ve özellikle de devlete, hükümete, orduya yardım edilmesini sağlamak konusunda bir takım çalışmalar yapmak üzere Milli Müdafaa Vekaletine bağlı olarak kurulmuş bir heyettir ki kısaca Heyet-i Tenviriye de deniyor, Heyet-i İrşadiye de deniyor yahut Nasihat Heyeti de deniyor. Şimdi bu heyetin üyeleri arasına baktığımız zaman, İstanbul'daki Balkan Savaşı sırasında kurulan ve içinde Akif'in de bulunduğu üyelere baktığımız zaman, şöyle isimleri bir hatırlayalım bakalım size neler düşündürecek. Bu heyette Abdülhak Hamit, Akif'in üstadı, muhterem dediği ve kendisine çok saygı duyduğu şair-i azam Abdülhak Hamit yer alıyor. Yine bu heyette Recaizade Mahmut Ekrem Bey yer alıyor. Kendisi son devrin yine büyük edebiyatçılarından, sanatçılarından birisidir. Sonra Süleyman Nazif Bey yer alıyor ki bence Süleyman Nazif Bey bugün ihmal edilen, hayata hakkında yeterince bilgimiz olmayan bir şair ve devlet adamıdır. Diğer ikisi edebiyatçıdır, hocalıkları vardır. Ama Süleyman Nazif aynı zamanda şair ve edebiyatçıdır ve aynı zamanda da valilik yapmıştır. Yani Bağdat valiliği yaptığını biliyoruz. Nitekim Irak kaybedildiği zaman kendisi Firak-ı Irak adlı bir eser de yazmış. Yani Irak'ın kaybedilişinin arkasından duyulan iştiyak manasına koca bir kitap yazmış. Çok güzel okudan, heyecanlı bir kitaptır ki o kitabın başında da annesine bir mektup ile başlar. Hani şöyle düşünelim, vatan ile anne arasındaki irtibatı kurmak ve o mektubu da el yazısı ile, kendi el yazısıyla kitabın aslının başına konmuştur. Yani böyle bir mühim insan. Sonra Hüseyin Cahit Yalçın. Bu da son devrin efendim yayıncılarından, fikir adamlarından, gazetecilerinden de diyebiliriz kendisine. Ama kafa itibariyle daha çok batıya yönelik bir kafaya sahip bir insan. O da edebiyatçı. Mehmet Emin, bu Yurdakul. Mehmet Emin Yurdakul meşhur şair. ve Abdülaziz Çaviş, bunu siz isterseniz Çavuş diye okuyun, Mısırlı bir alim, böyle okunuyor kendisi, ama tanınmış son devrin alimlerinden, İstanbul'da yaşayan birisi. Cenab Şahabettin, bu da Akif'in de çok sevdiği, hürmet ettiği, hatta Beşir Bey, Allah selamet versin, Beşir Ayvazoğlu, bir resim münasebetiyle diye onların içinde Cenab Şahabettin'in, efendime söyleyeyim, Abdülhak Hamid'in vesairenin bulunduğu bir resmi vardır. Onu konu alarak güzel de bir kitap yazmıştır. Onun da okunması gerektiğini bu arada hatırlatalım. İşte bu Cenab Şahabettin ve Hüseyin Kazım Kadri, hem Safahat'ta ismi geçer, hem de o da validir, aynı zamanda edebiyatçıdır. Çok güzel kitapları vardır. Onunla beraber, bu heyetle beraber heyetin katibi umumisi olarak çalışmıştır. Yani bu heyet cepheleri dolaşıyor, memleketi dolaşıyor ve Balkan Savaşı sırasında ordumuza nasıl yardım edilmesi gerektiğini anlatıyor. Halkı irşad ediyor. Askerlerin de bugünkü tabirle maneviyatını yükseltmek için moralini düzeltiyor diyebiliriz. Cephelerde onlara ziyaret ediyor. Şimdi bakın, bu heyetin hepsi nelerden meydana geliyor? Edebiyatçılardan. Yani bir başka tabirle sanatçılardan. Şimdi burada din ve sanatın ne kadar önemli olduğunu ve insanlara dini anlatmakta sanata ne kadar önemli iş düştüğünü de görüyoruz. Nitekim bunun çok daha dini örneği İstiklal Savaşı'ndaki heyeti temsiliye üyesi olarak Akif'in Balıkesir'de, Kastamonu'da, Kayseri'de, Ankara Hacı Bayram'da ve başka yerlerde yaptığı ve bazıları Sırat-ı Müstakim'de neşredilen heyeti tenviriye üyesi olarak Eskişehir'de vesairede, Konya'da hem de isyan edenlere karşı yaptığı faaliyettir ki o hutbeleri ve o vaazları çok önemlidir. Bunlar da Akif'in bir başka yönünü gösteriyor. Şimdi tekrar kaldığımız yere dönecek olursak, bu heyet Balkanları dolaşıyor ve bu çalışmalar sırasında heyet üyelerinden Recaizade, Akif'in sanatını ve seciyesini takdir ederek ona milletin milli bir destana ihtiyacı bulunduğunu, bunu ise ancak kendisinin yazabileceğini söylüyor. Ve Akif, Balkan Savaşları sonunda memleketin içine düştüğü bu vahim durum, zorlu şartlar karşısında yese düşmemek, birlikten ayrılmamak, orduya yardım etmek gibi ana başlıklar altında toplayabileceğimiz faaliyetlerde bulunuyor ve bunu da Fatih, Beyazıt ve Süleymaniye camilerinde yaptığı vaazlarla ortaya koyuyor ki bu vaazlar daha sonra Akif tarafından metinleri nazma çekilmiş, yani manzum vaazlar olarak düşünebilirsiniz ve tabi camide anlatırken bunları manzum edebiyata başvuruyor, yer yer şiirler de okuyor ama bu konulardaki düşüncelerini, hani milletin bir destana ihtiyacı var, bunu da ancak Akif yapabilir diyor ya Recaizade, tutuyor Safahat'ta neşrediyor ve Sebil-i Raşat'ta da efendim bunları parça parça parça parça neşrediyor. Sonra da Safahat'tan efendim Süleymaniye kürsüsünde, efendim Fatih kürsüsünde isimli kitabında neşrediyor. Şimdi efendim Akif burada ne yaptı? İşte edebiyatı, dini, efendim savaşı, yani dini tabirle söyleyecek olursak cihadı halka ne kadar önemli olduğunu anlattı ve bu konuda geri durulmamasını, yese düşülmemesini, ki Akif'in bu manada pek çok şiiri de vardır. Hani ayet-i kerimede Estağfirullah, la tekmanatu min rahmetillah ve la teyesu min revhillah gibi ayetler, Allah'ın rahmetinden, size desteğinden, yardımından ümidi kesmeyiniz manasında şiirleri de vardır. Bu ayetlerin ne diyelim ona, şiirin başında yer aldığı müstakil şiirleri de vardır ve bunları yazıyor. Şimdi bunları nasıl yazıyor? İşte bunları yazmak için bu ayetleri, bu hadisleri, bunların meallerini de bilecek derecede bu işe vakıf olmak, yani dini bilginin kuvvetini göstermek yahut kuvvetli bir şekilde bu dini bilgiye sahip olmak gerektiği de açıktır. Nitekim Akif bu vaazlarıyla, yani bu şiirleriyle, bu vaazlarıyla halkın kendisini tanıdığı bir şair olmuş ve üstelik de halk tarafından, hatta Eşref Edip'in tabiriyle söyleyecek olursak ümmet tarafından İslam şairi adıyla anılmıştır. İslam şairi. Bu ünvan bizim edebiyatımız boyunca kimseye bu kadar net olarak ve İslam kelimesiyle ifade edilmemiş, izafe edilmemiştir. Bunu da düşünmek lazım. Yani İslam şairi nasıl olur? Sanatına kaynak olarak, menba olarak esas itibariyle İslami bilgiyi seçmekle olunur. Ve bunun da hurafesiyle efendim asıl olanını, bid'atiyle gerçek olanını ayırmak suretiyle olur. Bunu da göstermiştir. Dolayısıyla bu kudret bana göre Akif'in alim olduğunu da gösterir ki, daha önce de söylemiştim, alim Akif'in hüviyetini de bizim İlahiyat Fakültesindeki hocalarımız, efendim araştırmacılarımız ortaya koymak durumundadırlar. Bugün biz Akif'ten bahsedilince şair Akif öncelikle geliyor. İletişim fakülteleri Akif'in iletişimci, gazeteci, yayıncı hüviyetini de ortaya koymalıdır. Yani Akif'in her bir yönü onun ayrıca ele alınarak tanıtılacak, anlatılacak kudretlidir. Nitekim Akif'in, ileride yine bahsedeceğiz, bir baytarlık, yani meslek özelliği var. Mithat Cemal diyor ki, siz Akif'i diyor bazen üniversite kürsüsünde, bazen cami kürsüsünde, bazen imamlık yaparken, bazen efendime söyleyeyim şiir yazarken, şiir okurken, bazen özel dersler verirken görürsünüz ama diyor, o ben onu bazen de diyor trokar diye bir nevi şırınga diyelim, atların boynundan serum elde etmek için, aşı yapılması için kan alırken de gördüm diyor. Bakın, yani kendi mesleğinde de çok önemli bir yeri var. Akif'in baytarlığı konusunda da bugün bizim ne yaptı, ne etti hususlarında da bilgiye ihtiyacımız var. Nitekim daha önce söyledim mi hatırlamıyorum ama et tekraru ahsen diyerek dinleyelim. Dinleyicilerimiz de beni affetsinler bu tekrardan dolayı ama İstiklal Savaşı sırasında Eskişehir'e gittiği zaman Akif'in İstanbul'daki Pendik'teki bakteriyoloji haneyi, oradaki teçhizatı ve hayvanlarıyla birlikte Eskişehir'e kaçırarak getiren Neyzen Tevfik'in kardeşi Şefik Bey'le birlikte orada yine bakteriyoloji haneye girdiğini, hatta bir seferinde oraya uğradığında ordunun yaralanmış atlarını, süvarilerin atlarını orada tedavi için kollarını sıvadığını görüyoruz. O sırada Akif milletvekilidir ve o sırada inşaat heyetindedir. Anadolu'yu dolaşmaktadır. Ama bakın, kendisine iş düştüğü zaman ne yapıyor? Kollarını sıvıyor. Eskiden olduğu gibi yine baytarlığına devam ediyor. Bu bakımdan onun baytarlığı hakkında araştırma yapmak ve onun bu özelliğini de bilmek lazım. Bu konuda zannediyorum ben bir iki konuşmaya, bir iki makaleye rastladım. Hatta bunlardan sonunculardan birisi de belki ikincisi, belki üçüncüsü, bu kadar az olduğunu ifade etmek için söylüyorum. Burdur Üniversitesi'nin bu sene yaptığı sempozyumda bir meslektaşı tarafından o sempozyumun zaman ölçülerine sıkıştırılarak, maalesef sempozyumlarda böyle bir problem de oluyor, bize anlatıldığını ve herkesin ilgiyle dinlediğini gördüm. Yani ne demek? Onun bu tarafını da bilmek, anlamak lazım. Çünkü o bu yönüyle bir fen adamıdır da. Onun için alınız ilmini garbın, alınız sanatini diyor. Yani garpta olan bu ilmi alınız diyor. Elhamdülillah bugün bu bilgisayar devri, isterseniz iletişim devri deyin, bizim tabiplerimiz, doktorlarımız, yani fen adamlarımız da bu bilgilere ulaşarak göğsümüzü kapartacak pek çok işler yaptıklarını görüyoruz. Devlet de buna destek veriyor, millet de elinden geleni yapıyor ve biz o bilgi açığını kapamış oluyoruz bu vesileyle. Efendim, bu sıralarda Akif'in bir başka müzakere, bir başka yönüne de muttali oluruz, bu İstanbul'daki faaliyetleri. 1913 yılının sonunda İttihat ve Terakki'nin merkezi umumi üyesi olan, aynı zamanda şiirleriyle, yazılarıyla, fikirleriyle bu İttihatçıların fikir babası sayılan Ziya Gökalp ile efendim münakaşalara giriyor ve dine karşı faaliyetlerine, yayınlarına reddiyeler yazıyor ve bunların hükümet tarafından tasvip edilmediğini bildirmek için çalışmalarda bulunuyor. Hatta bu vesileyle Darül Funun'daki görevinden de ayrılıyor. Çünkü idare onun, bu Ziya Gökalp ve etrafındakiler diyelim, efendim batılılaşmayı öne alanlar, ki Ziya Gökalp'in bu fikirleri Cumhuriyet'ten sonra maalesef hakim görüş haline gelmiştir. Batılılaşma adıyla efendim Akif bunlara karşı çıkıyor ve şeyler de, iddiatçılar da bakıyorlar ki İttihat ve Terakki'nin fikirlerine karşı olduğunu görünce onun üniversitedeki işine son veriyorlar. Zaten Akif de efendim buradan ayrılmayı düşünüyordu. Ve yine iddiatçılar tarafından Sebil-i Reşat birkaç kere kapatılmış idi bu devrede. Yani neden? Çünkü ortaya konulan bu fikirlere itirazlar eden yazılar yazmaktan dolayı. Halbuki size şunu tekrar hatırlatayım. İttihat ve Terakki Sultan Abdülhamid'i hal ettikten sonra, İttihatçıları hal ettikten sonra mı önce mi, orası biraz net değil. İttihatçılar münevverleri kendi yanlarında görmek üzere bir takım faaliyetlere girişmişlerdi. Bu faaliyetler sırasında Mehmet Akif'in yakın arkadaşı Fatih Gökmen Hoca İttihat ve Terakki'ye girmiş. Onların beyannamelerini, daha doğrusu üyelik şeylerini imzalatmak üzere İstanbul'daki aydınlar arasında bir faaliyete girmiş. Mehmet Akif'e de bunu imzalar mısın üstad diyerek efendim o belgeyi imzalatmış. Yani giriş beyannamesi diyelim biz ona. İmzalatmak isteyince Akif orada efendim fırkanın emirlerine kayıtsız şartsız uymak şeklindeki ibareyi görünce bunu imzalamamış ve demiş ki ben Allah ve Resulü'nün emirlerinden başka hiçbir şeye kayıtsız ve şartsız uymam, bunu da imzalamam. Akif ve Fatin Hoca'nın dediği şey şu: yahu kuzum Akif, bunu ben şimdiye kadar ulemadan filan efendilere imzalattım. Kimse itiraz etmedi deyince, ben demiş böyle bir belgeye imza atamam. Çünkü yarın bunlar bize bu konuların aksine bir şeyler verir de imzayı yapın derlerse yapamam diye o şeyi sonunda birkaç sefer gidip gelinmesine rağmen Fatin Hoca'nın değiştirmişler. Yani Akif böyle bir karakter abidesi, böyle bir çelik iradeli, böyle bir haluk insan. Dolayısıyla Akif'in iddiatçılığından bahseden bazıları olabilir. Evet, Şehzadebaşı İttihat ve Terakki Kulübü'nde Arapça dersleri vermiş ve muallakat okutmuş, Lamiyetül Arap okutmuş ve Arap edebiyatı tercüme dersleri de vermiş. Bunu biliyoruz. Ama siyasi faaliyetlerine katılmamış. Çünkü böyle bir faaliyete katılınca o zaman beyannamenin tamamını imzalaması gerektiğini düşünmüş. Dolayısıyla bu faaliyetler onun ittihatçılarla bir olduğunu göstermiyor. Nitekim Anadolu'daki milli mücadele hareketini ittihatçıların hareketi imiş gibi gösteren bazı ve onun içinde karışkan bazı zevata bunun ittihatçılıkla bir ilgisi yoktur, bu vatan meselesidir diye Ankara'ya çağrıldığını da gitmekte bir beis görmemiştir. Akif'in bu devirdeki faaliyetlerinin neticesi olarak da özellikle şunu hatırlatıp bırakalım. Almanya'ya gittiğin zaman Berlin'deki Çanakkale o zaman cereyan ediyor. Muharebeleri, Berlin Hatıraları adlı uzun manzumesi işte Almanya'daki bu müşahedelerine dayanıyor ve daha sonra Çanakkale adıyla anılan meşhur şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi diye başlayan şiirini yazmadan önce Berlin Hatıraları'nın içindeki o Çanakkale'yi Almanya'dayken sefaretteki bir askerle beraber takip ettiğinde duyduklarını da daha sonra İstiklal Marşı'nda da yer alacağı üzere korkma cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz bu yol ki hak yoludur durma bilmeyiz yürürüz diye başlayan ve benim birinci Çanakkale şiiri olarak ve İstiklal Marşı'nın habercisi duyguların da yer aldığı şiir olarak adlandırdım, islendirdim. Şiiri yazmıştır. Ayrıca da Necit seyahati dolayısıyla Cenab-ı Şahabettin ve Süleyman Nazif gibi edebiyatçıların bir şaheser olarak vasıflandırdığı, tanıttığı, andıkları Necit çöllerinden Medine'ye manzumesini kaleme almıştır. Sohbetimizin ikinci bölümünde buluşmak üzere. Kalın sağlıcakla.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyosu'nun saygıdeğer dinleyicileri, sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Şimdi İstanbul devresinin bence önemli bir faaliyeti Akif için İstanbul müftülüğü, daha doğrusu Şeyhülislamlığa bağlı olarak İstanbul müftülüğü, bugün de Şeyhülislamlığın bulunduğu binada bulunduğu için zaman zaman karıştırıyoruz. Şeyhülislamlığa bağlı olarak kurulan Darül Hikmetil İslamiye. Buna bugünkü modern tabirle de İslami İlimler Akademisi demekte bir beis görmüyorum. Buranın üyeliğine seçiliyor. Bu üyelik Akif'in hayatında, yani birkaç işi bir arada yapıyor diyoruz ya, hakkıyla yaptığı işlerden birisi olarak karşımızda duruyor. Darül Hikmetil İslamiye'ye Akif, Mekke emiri Şerif Ali Haydar Paşa'nın daveti üzerine Lübnan'da bulunduğu sırada oluyor. Yani gıyabında oluyor. Böyle bir teşkilat kuruluyor. Aşağı yukarı daha kuruluşu daha eskiye dayanıyor, bir sene öncesine. Ama ancak devletin içinde bulunduğu şartlardan sıyrılması, Birinci Dünya Harbi ve Balkan Harbi vesaire, bunlardan sonra mümkün oluyor ve Akif oradayken Darül Hikmetil İslamiye'nin üyeliğine, baş kitabetine tayin oluyor. Affedersiniz, üyeliğine değil. Tabii o da baş katipliği yahut baş kitabeti de bir nevi üyelik ama bunun da bir ayrı bir macerası var. Onu da kısaca arz edeceğim inşallah. Bu kuruluşun asli üyeliğine gelmesi ise Darül Hikmetil İslamiye'nin faaliyetleri konusunda ulemadan birisinin hiçbir şey yapmıyorsunuz, yapılmıyor, bunun da mesulü başkatiptir demesi üzerine Akif o zata, siz bir şeyler yapacaksınız ki başkatiplikte bu yaptıklarınızı ortaya koysun. Çünkü onların verdikleri kararlar başkatip Akif Bey tarafından düzenlenerek yazıya geçirilecek ve Akif Bey'in mesul müdürü olduğu fiilen Ceride-i İlmiye mecmuasında neşredilecek. O da diyor ki siz bir şey yapacaksınız ki biz de bunu Ceride-i İlmiye'de neşredelim. Bu münakaşa üzerine o heyet üyesi, ulemadan olan zat, siz diyor başkatipsiniz, burada böyle bir meseleye, böyle bir münakaşaya katılamazsınız diye Akif'i biraz o zamanki tabirle istiskal ediyor. Yani küçük görüyor, katılamazsınız diye onu suçluyor. Bunun üzerine Akif de ayrılmak üzere buradan şey yapıyor, heyetten ayrılmak üzere iken Şeyhülislam kendisini, Akif Bey'i hem ilmen tanıyor hem ahlaken tanıyan, huyunu suyunu da bilen, net olduğunu bilen Şeyhülislam Efendi bu sefer baş katiplik uhdesinde kalmak üzere heyetin üyeliğine de tayin ediyor. Şimdi bakın, burada bir değerlendirme görmüştüm. Kim bu değerlendirmeyi yapmıştı tam hatırlayamıyorum. Ama Akif'in bu değerlendirme konusunda söylenenler bence Akif'in kimliğini de ortaya koymak bakımından bu değerlendirme ciddi ve güzel bir değerlendirmedir. Onu size nakledeyim. Akif bu ulemanın arasındaki bu sen ben davası diyor. Yani sen bilirsin, sen bilmezsin. Senin rütben küçük, senin ilmin benimki kadar değil. Yani kendini öne koyma, çıkarma meselesi yüzünden ne oldu? Bu güzelim iş neticelenmedi diyor ve Akif Bey de bu işin neticelenmemesine rağmen Ceride-i İlmiye'nin yayımında imzasız yazıları yazmaya devam etti. Diyor ki Ceride-i İlmiye'de hakikaten ilmi bir mecmuadır ve bunun neşredilmesi de lazımdır. Ben İstanbul müftülerinin her birine tayin edildikten sonraki ziyaretlerimde yahu bunun neşredilmesi için çalışın, ben de elimden geleni yaparım dediğim halde bugüne kadar Ceride-i İlmiye Mecmuası, yani son devrin Osmanlı İlimler Akademisi'nin naşiri efkarı olan, içinde bir sürü fetvaların, cihat beyannamelerin, bir sürü ilmi makalelerin bulunduğu ve dediğim gibi bir devresinde de imzasız başyazılarına Akif'in yazdığı bu dergi maalesef Osmanlıca olarak hala kütüphanelerimizde duruyor ve hatta yayınlandığı zamanlar pek çok Anadolu'ya da gönderildiği için tam bir koleksiyonu bugün çok az yerde var. Mesela İstanbul Müftülüğü'nde bunun koleksiyonu var diye biliyorum. Ben de kendime vaktiyle sahaflardan toplayarak bir iki sayısı eksik bir koleksiyon tamamlama imkanını bulmuştum. Yani diyeceğim o ki bu şey Akif'in İslami İlimler Akademisi'ndeki bu çalışmaları onun ilmi tarafını da gösterir ve son devrin nelerle mücadele ettiğimizi dini ilmi bakımından da gösteren bir belgedir. Bu sebeple bunun bugünün okuyucularına aktarılması lazımdır. Çünkü özellikle bazı yazıların Arapça, bazı fetvaların, özellikle cihat fetvası gibi fetvalarında Arapça ve Farsça ve hatta Urduca metinleri vardır. Bu Arapça, Farsça ve Urduca metinlerin olması, bunların o zamanlar bu dillerin konuşulduğu Osmanlı topraklarında yaşayanlara da gönderildiğini bize gösterir. Netice itibariyle Akif'in böyle bir ilmi faaliyeti de vardır ki yine daha önce hatırlattığım üzere İlahiyat Fakültesindeki arkadaşlar bu konularda çalışmalar yapmalıdırlar. Netice olarak Ceride-i İlmiye'nin idaresi de mercek altına alınması gereken bir önemli Akif'in cihetini, yanını, özelliğini gösterir. Şimdi Akif'in İstanbul'daki hayatının 1920'den sonrası Anadolu'da başlayan milli mücadele faaliyetine katılması gibi bir coğrafya değiştirecek ve artık Akif Kemal Paşa, Mustafa Kemal Paşa tarafından heyeti temsiliye reisi Mustafa Kemal Paşa tarafından Anadolu'ya davet edildiğinde, daha doğrusu bu harekata katılması istendiğinde İstanbul'da her şeyi bırakacak, ailesini bırakacak, Sebilür Reşad'ı bırakacak ve Anadolu'ya geçecektir. Şimdi burada bakın, çok kaynaklarımıza verdiği bilgilere baktığımızda Ali Şükrü Bey, Trabzon mebusu, efendim Ali Şükrü Bey aslında kendisi bir Bahriyeli, o da Akif seciyesinde bir adamdır. İstanbul'da bulunuyor. Heyet temsilcileri reisi Mustafa Kemal Paşa kendisine İstanbul'daki ulemadan ve münevverlerden bazı zevatın Ankara'ya gönderilmesi konusunda ikna edilmesini isteyen bir şifreli telgraf yazıyor ve o telgrafta da Akif Bey'in özellikle gönderilmesini istiyor. Yani şimdi Anadolu'da başlayan milli mücadele hareketinin, Akif'e daha sonra manevi önderi diyoruz ya, deniliyor ya, bu da işte Akif'in bu dini, ilmi, edebi hüviyetiyle Ankara'ya davet edilmesiyle, ismen davet edilmesiyle başlamıştır. Ve bu sefer Akif'in İstanbul hayatı Ankara devresiyle sürüyor. Hatırlayalım baştan, bir İstanbul hayatı var, yetişme devresi. Yetiştikten sonra Osmanlı coğrafyasının Balkanları, Suriye'si, Anadolu'su, buralarda geçirdiği bir devre var. Sonra meşrutiyetten sonra İstanbul'a döndüğü bir devre var. Yaptığı faaliyetleri anlattık ve bu faaliyetlerden sonra da Ankara'ya çağrılması var. Bu Ankara'ya çağrılması da bu Şifreli Telgraf'ın metni bugün yayınlandı artık. Eskiden biz bunları hatıralardaki bilgilerden faydalanarak çıkarabiliyorduk. Bu hatıra, bu telgrafın metni devlet arşivindeymiş. Onu da devlet arşivlerinin çıkardığı bir kitap vardır. Bana göre o kitabın çokça basılıp dağıtılması lazım. Çünkü bugün Akif konusunda akademik çalışma yapanların bile haberdar olamadığı az sayıda basılmış ve çok da güzel basılmış bir metin halinde, ancak belirli yerlerde belirli kişilerin ona nasipli yahut şanslı diyelim, benim de orada bir nasibim varmış ki elime ulaştı. Hatta bakın bu vesileyle belki biraz Sadat harici gelecek ama şunu söylemeliyim. İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla Millet Meclisi'nde bulunan Akif'in evrakı İstiklal Marşı Belgeleri gibi bir adla yayınlandı. Bunu temin etmek için birkaç mebus arkadaşımı yahut eskiden mebusluk yapmış arkadaşımı devreye koyduğum halde benim bu esere ulaşmam 2-3 ayımı aldı. Halbuki meclis başkanı bizim İlahiyat Fakültesi mezunu bir zattır ve mecliste bir sürü ilahiyat mezunu milletvekili vardır. Biz bunları aşarak bir tane bu kitabın elde edemedik. Bu kitabın da aynı şekilde çokça basılarak herkese gösterilmesi lazım ki mesela Sırat-ı Müstakim'in kapatılması, Ömer Rıza Doğrul'un ve Eşref Edip'in efendim İstiklal Mahkemesi'nde mahkeme edilmesiyle ilgili bilgiler de meclis arşivlerinden, daha doğrusu belgelerinden bu kitaba intikal etmiştir. Hatta orada Akif'in şimdiye kadar bilinmeyen mektuplarına da rastlanmıştır. Diyeceğim şey, biz öyle bir hazinenin üzerinde oturuyoruz ki hazinenin üzerinde oturanlar bu işin ilgililerine bu hazineyi göndermekten, ulaştırmaktan bile çekiniyorlar. Zaten ilimle meşgul olanlar da imkanları itibariyle bunlara ulaşmakta benim gibi ciddi şekilde sıkıntılar çekiyorlar. Evet, bu Akif'in Ankara'ya çağrılması ve ben bunu Ankara devresi diyorum Akif'in hayatında, yuvarlak bir hesapla 4 yıl sürüyor ve o 4 yılda bizim efendime söyleyeyim Osmanlı'nın hani meşhur bir laf var ya efendim, küllerinden yeni bir Türk devletinin doğması sürecinde ona önemli vazifeler düştüğünü gösteren bir devredir. Bu telgraf üzerine Ali Şükrü Bey Mehmet Akif'i ziyarete geliyor. Onunla görüşüyor. Akif'i ikna ediyor. Zaten Akif ondan önce bildiğiniz gibi daha İstanbul'dayken Balıkesir'e, ki oranın eski adı Karesi, Karesi vilayetine yani Balıkesir'e gidiyor. Oradaki meşhur Balıkesir vaazını yapıyor. Bu vaaz Sebil-i Reşat'ta yayınlanıyor ve İzmir'e doğru diye bir gazete var. Orada yayınlanıyor. O yani milli mücadele lehinde daha İstanbul'da bulunurken ve İstanbul hükümetinin memuru iken Akif Balıkesir'e gitmek suretiyle, niye Balıkesir'e gidiyor? Çünkü bu meşhur Harekat-ı Milliye'ye yardım etmek üzere kurulan derneklerden ilki Balıkesir'de kurulmuş. Oraya onun için gidiyor ve meşhur vaazına çıkıyor. Bakın o vaazı yayınlayan o İzmir'e doğru gazetesinin takdimini sizlere okuyayım bu arada. Bu mevize başlığı altında şöyle bir takdim ortaya çıkmış, yayınlanmış. Mehmet Akif Beyefendi Hazretleri tarafından Sebilür Reşat Ceride-i İslamiyesi baş muharriri. Sebilür Reşat Ceride-i İslamiyesi baş muharriri ve Müslümanların büyük şairi Akif Beyefendi ile Ceride-i Mezkure sahip ve müdürü, yani adı bahsedilen gazetenin yahut mecmuanın sahip ve müdürü Eşref Edip Bey livamızı teşrif etmişlerdir. Balıkesir o zaman bir liva. Osmanlı teşkilatında sancaklar var, livalar var. Bir liva, yani bir küçük merkez. Teşrif etmişlerdir. Bundan bil istifade Üstad-ı Muhterem Akif Beyefendi Hazretlerinin bir mevize irat buyurmalarını kendilerinden rica ettik. Demek ki oraya gidiyor ve bu gazeteyi çıkaranlar, ki onlardan daha sonra milletvekili olan bir zat vardır, kendisinden rica ediyorlar. Ne diye rica ediyorlar? Bizim camimizde bir mevize irat edin diye. Müşarünüleyh, yani Akif Bey, İsaf ile Kanun-u Sani'nin 23. günü Zanoş Mehmet Paşa Camii Şerifinde Cuma namazından sonra belir bir mevize irat buyurdular. Bu mevize İstiklal Harbi'ne adım atılmasının yahut İstiklal Harbi'ne dini endişelerle girilmesinin de ilk kıvılcımı olmuştur. Yani bir tür cihat fetvası dersek abartmış olmayız diye düşünüyorum. Evet, Zanos Mehmet Paşa Camii Şerifinde Cuma namazından sonra belir bir mevize irat buyurdular. Büyük bir cemaati Müslümin huzurunda verilen bu hitabe on binlerce Müslümanın kalplerini heyecana getirdi, ağlattı. Zaten müttehit olan ruhlardaki birliği bir derece daha teyit etti. Hele ruhu İslam'ı terennüm eden bu milli cemaati o kadar müteessir etti ki, o derece galeyana getirdi ki, herkes mest ve methuş oldu. Hulasatan zapt edilen bu mevizeyi, yani mevizenin özeti konu zapt edilebilmiş. Çünkü bir taraftan konuşuyor, bir taraftan da eşref edip onu yazıyor. Dolayısıyla kaçırdıkları yerler olacak ki, hülasatan zapt edilen bu mevizeyi Cami-i Şerif'te bulunmayan ihvan-ı din ile livamız halkını da müstefid etmek için neşrediyoruz. Evet, camide bulunmayan livamız halkını ve ihvanı dinimizi, yani Anadolu'da yaşayan insanları da faydalandırmak için ne yapıyoruz? Neşrediyoruz. Ümid ederiz ki bütün Müslümanlar bunu kemali ehemmiyetle mütalaa edecek, bu halisane nesaihi rehberi hareket ittihaz eyleyeceklerdir. Bakın, bu İzmir'e Doğru gazetesinin 24. sayısının 2. ve 3. sayfalarını dolduran bir konuşma. Ki nitekim daha sonra 12 Şubat'ta aynı vaaz Üstad-ı Muhterem Akif Beyefendi'nin Kalesi'de Zanos Paşa Camii Şerifinde İrat buyurdukları mevizanın hülasasıdır notuyla mecmuada Sebilü Reşat'ta, yani yayınlıyor 458. sayıda. Şimdi bakın, Akif Ankara devresine daha başlamadan önce bu yolda fiilen adım atıyor. Bu önemli bir husustur. Yani hatırlarsanız Akif için iş eri demiştim, yani aktivist demiştim. Yani nerede yapılması gereken bir iş var, Akif oraya adeta koşuyor. Ve kendisine düşeni de herhangi bir şey düşünmeden, yani kendisi memur, ben böyle bir Anadolu'yu destekleyen, bir Anadolu'daki harekat-ı milliyeyi destekleyen bir konuşma yaparım, beni memuriyetimden atarlar, maaşımı keserler diye düşünmüyor. Yani dünya endişesinde değil. Ehli dünya, dünyada, ehli ukba, ukbada prensibiyle hareket ediyor ve endişe etmeden büyük bir heyecanla dinlenen, hatta başka kaynaklarda sokaklara kadar taşıyan halkın bütün heyecanla dinlediği diye bir kayıt var. İnsanın hatırına ister istemez, yahu sokaklara kadar taşan bu halk bunu nasıl dinlemiştir sualini de meydana getiriyor. Tabi o zamanlar işte bugünkü imkanlar, mikrofonlar vesaireler, efendim hoparlörler olmadığı halde böyle bir coşkuyla karşılanıyor. Bu işte Akif'in aktivist tarafını gösteriyor. Nitekim onun bu faaliyetinden de haberdar olan ve kimliğinden de dikkat ederseniz Müslümanların şairi diyor. Şairi İslam diyor. Sebil-i Reşat Ceride-i İslamiyesinin baş muharriri diyor ve Müslümanların büyük şairi. Bu iki ünvan çok mühim. Bugün ünvanı olanlar bunları tehlikeye atmaktan çekiniyorlar. Allah bu manada bize de efendim ünvanımızı, kendimizi tehlikeye atmaktan çekinmeyen bir cesaret versin, bir Müslüman şecaati versin. Çünkü biliyorsunuz Müslüman şecidir, cesurdur. Hazreti Peygamber de korkaklıktan Allah'a sığınırım buyurmuştur. Bu sebeple Akif daha gitmeden bu işe hazırdı diyerek bu konuda faaliyet gösteriyordu diyelim ve Sebil-i Reşat gazetesindeki mecmuasındaki başka yazılarıyla da milli hareketi destekleyici çalışmalara, faaliyetlere girişmişti diyelim. Sohbetimizi burada yine noktalayalım. Önümüzdeki sohbetimizde de Ankara devresini başlı başına ele alırız. Hayırlısıyla görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla efendim.